Ayrım 12, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 110. Her şey bu kadar kolay mı? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük rüşvet ve yolsuzluk dosyalarından birinin bu denli kolay biçimde kapanması mümkün mü? Elbette mümkün değil. Olayın birden çok boyutu bulunmakta. Her şeyden önce hukuken takipsizlik kararı bir beraat kararı değil. Başka bir ifadeyle bu kişiler aklanmış ya da rüşvet almadıkları veya yolsuzluk yapmadıkları yargı kararıyla tespit edilmiş değil. Bu durumda bu soruşturmada adı geçen kişiler zaman aşımı süresi sonuna kadar şüpheli olarak kalacak ve bu süre içinde her zaman soruşturma yenilenebilecektir. Siyasi boyut. Olayın bir diğer boyutuysa siyasidir. Böyle büyük bir skandal iktidarın müdahale alanındaki kimi yargı mensupları tarafından hangi noktaya getirilirse getirilsin siyasi tarihe mal olmuştur. Bu kitabı yazmamdaki en büyük amaç da tarihe düşülen kaydın ayrıntılarını not etmektir. 25 yıl Cumhuriyet Savcılığı yapmış biri olarak söyleyebilirim ki bu dosyanın hukuken kapanması mümkün değildir. Bu yolsuzluk ve rüşvet olayının üstü şimdilik kapatılmış olsa dahi milletin vicdanında bu kişiler mahkum edilmişlerdir. 100 yılda geçse gelecek kuşaklar tarafından bilinecek ve dosyada adı geçenler yolsuzluk ve hırsızlıkla anılacaklardır. Neden mi? Kitabın 3. bölümünde resmi belgelerden yani soruşturma komisyonunun da raporuna da girmiş, TBMM'nin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arşivinde bulunan soruşturma dosyasındaki şüpheli bakanların eylemlerinden örnekler vererek bunu açıklayacağım. Sen vicdanının resmini yapabilir misin? Aşağıdaki fotoğraf valizle vicdanın taşınamayacağının, vicdanın hiçbir maddi karşılığının olmadığının göstergesidir. Valizdeki Türkiye tarihine mal olmuş bir paradır. Bu arada valize sığmayan para içinde bir sırt çantası kullanıldı. Okuyucunun notu bu yazının altında bir fotoğrafta bir bavulu sürükleyerek götüren kişinin fotoğrafı var. Takipsizlik kararı sonrası 23 Aralık 2014'te dalga geçer gibi paralar hem de faiziyle iade edildi. Sarrafın adamı Happani'nin ofisinde ele geçirilen 1 milyon lira, 800 bin avro, 60 bin dolar ve 2 kilogram külçe altın iade edildi. Paralara yaklaşık 55 bin lira faiz geldi. Paralel yapı koydu, kumpas denilen paraların Barış Güler'e iade kararı çıktığında tüm iddialar unutulmuştu. Güler'in 350 bin lira, 350 bin avro ve 90 bin dolarına bir yıl içinde 20 bin lira faiz geldi. Bu durum ve fotoğraflar vicdanlara, akıllara ve tarihe de faiziyle kazındı. Soruşturma komisyonu, soruşturmayalım. Şüphenin ötesine geçmiş, delillerle bezenmiş bir dosya karşısında yapılacak şey bellidir. Bunlar yalansa eski bakanlar gider, yüce divanda kendilerini aklarlardı. Nitekim sonuç hiç de böyle olmadı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın karşı karşıya gelmesine neden olan olay, son dakika müdahaleleriyle engellenebildi. 5 Ocak 2015 tarihinde yapılan komisyon toplantısında 4 CHP'li ve 1 MHP'li milletvekilinin oylarına karşın 9 AKP'li üyenin oylarıyla eski bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesi kararı alındı. Genel Kurul'da AKP'den büyük fire. Soruşturma komisyonunun kararı genel kurula öneri niteliğindedir. Başka bir ifadeyle bu karara rağmen meclis genel kurulu bakanların yüce divana gönderilmeleri yönünde karar verebilirdi. Olmadı ama AKP ve eski bakanlar büyük şok yaşadı. AKP'liler gizli yapılan oylamada büyük fireler verdiler. 20 Ocak 2015 öğleden sonra başlayıp 21 Ocak sabah 3 sularına kadar süren oylama tüm Türkiye tarafından dikkatle takip edildi. Tarihe not düşülecek ve hükümet değişikliği de şimdilik kapansa da yeniden açılabilecek dosyanın oylamasında AKP'de en çok fire egemen bağışta verildi. Oy dağılımları şöyle oldu. Çağlayan. Toplam 517 milletvekilinin katıldığı oylamada 242 aleyhte oya karşılık 264 lehte, 7 çekimser, 1 boş ve 3 de geçersiz oy çıktı. Güler. Toplam 513 milletvekilinin katıldığı oylamada 241 aleyhte oya karşılık 258 lehte, 6 çekimser, 4 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Bağış. Toplam 517 milletvekilinin katıldığı oylamada 245 aleyhte oya karşılık 255 lehte, 7 çekimser, 6 boş ve 4 geçersiz oy çıktı. Bayraktar. Toplam 517 milletvekilinin katıldığı oylamada 219 aleyhte oya karşılık 288 lehte, 3 çekimser, 3 boş ve 2 geçersiz oy çıktı. Yüce Divan defteri kapanmıştı. Şimdilik. Peygamberimize sormuşlar, ya Resulullah, kıyamet günü pişman olacaklar kimlerdir? Peygamberimiz cevaben, ahiretini dünyası için veda edenlerdir demiş. Peki ya Resulallah, bunlardan daha çok pişman olacaklar kimler olacaktır sorusuna da Allah'ın Resulü, bunlardan daha çok pişman olacaklar ise ahiretlerini başkasının dünyaları için feda edenler olacaktır cevabını vermiştir. Yani aslında eğer o güne, yani kıyamet ve hesap gününe inanılıyorsa, o gün adı geçen bu dört bakandan daha çok onların dünyalığı için ahiretlerini feda eden, bu kişilerin suçlarını aklamak için oy kullanan AKP'li milletvekilleri zararlı çıkacaktır. Ne zaman ki TBMM'ye 276 namuslu, ahlaklı milletvekili girerse, o zaman bu dosyalar yeniden açılıp bu şüpheli bakanlar hak ettikleri yer olan Yüce Divan'a gönderileceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Eğer bu yapılmazsa o meclis, yani TBMM, milletin hakkını hukukunu koruyan değil, hırsızlığı, yolsuzluğu koruyan, kollayan, kapatan meclis olarak anılacaktır. Kurtuluş Savaşı'nı vermiş gazi meclis bu ayıpla anılamaz. Mutlaka ama mutlaka bu yükü omuzlarından atıp o dört bakanı yargılanmaları için Yüce Divan'a gönderecektir. Üçüncü bölüm. Rüşvet alan da veren de melundur. Hadis-i Şerif. Tarihin en büyüklerinden. 2012 Taksim 120.653 ve 2012 Taksim 125.043 sayılı soruşturma numarasıyla kaydedilen 17 Aralık dosyaları, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, rüşvet vermek, rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, nüfus suistimali, görevi kötüye kullanma, fuhuş için aracılık iddiaları ile ilgili olarak açılan suç dosyalarıydı. Diğer şüphelilerle ilgili kısmının ayrıntısına girmeyeceğiz ama AKP'li dört bakan hakkındaki iddialar ve delillere gelin yakından bakalım. Zafer Çağlayan, kendisine 17 Aralık dosyasının Rıza Sarraf'la birlikte süperstarı demek yanlış olmayacaktır. Bunun nedeni dosyada kendisine isnat edilen suçların çeşitliliği ve büyüklüğü. Sarraf ile Çağlayan arasında 19 Mart 2012'de başlayan rüşvet ilişkisi artarak devam etmiş. Dosyaya göre toplam rüşvet 52 milyon dolar civarındadır. Bu rakamın 30 milyon 53.600'ü avro, 6 milyon 776.750'si dolar ve 3 milyon 465.000'i Türk lirası olarak ödeniyor. Dosyadan Sarraf'ın Çağlayan'a verdiği rüşvetleri tek tek Excel dosyalarıyla kayıt altına aldığını anlıyoruz. Çağlayan'ın kısaltması olan CAG isimli dosyaları bizzat Çağlayan da görüyor. Muhtemelen ne alınıp ne verildiğini kontrol ediyor. Bunu Rıza Sarraf'ın yardımcısı Abdullah Happani ile olan görüşmelerinden anlıyoruz. Sarraf Çağlayan'la ilgili Excel dosyalarında Çağlayan'ın isminin kısaltması yerine CAG kısaltmasını kullanıyor. Kullanılan CAG kısaltması Zafer Çağlayan'ın tepkisini çektiği için bizzat Çağlayan tarafından değiştirilmesi isteniyor. CAG EUR başlığıyla avro olarak yapılan ödemelerin ve saat taksitlerinin olduğu Excel dosyasını örnek verebiliriz. Ve burada Excel dosyasının fotokopisi yer alıyor. Uçaktaki altın mı? 1 Ocak 2013 tarihinde ULS Hava Yolları'na ait bir Türk kargo uçağı Gana'dan kalkıp İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Bunda hiçbir anormal durum yok. Bu kargo uçağını Rıza Sarraf'ın patronu olan Babek Zencani'nin firması Sorient Group 4 tona kadar altın taşımacılığı için kiralıyor. Sözleşme Babek Zencani ve Uls Hava Yolları adına Charter Müdürü Yasin Ata tarafından imzalanıyor. Bunda da anormal bir durum yok. Peki bu uçağın içinde resmi işlemleri yapılmamış değerli bir şeyler varsa? Evet, açık ifadeyle Gana'dan gümrük işlemleri uygunsuz biçimde, düzensiz ve sahte olarak hazırlanmış evraklarla kaçak olarak 1,5 ton altın İstanbul'a geliyor. Usulsüz işlem o kadar çok ki Sarraf'ın adamı bile bundan rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık soruşturma dosyasındaki telefon konuşmalarında şu şekilde ortaya çıkıyor. TK 184-935-7602 31-2013-10-58'de Rıza Sarraf Rüçhan Bayar görüşmesinde. Rüçhan Bayar, bu kadar sorunlu bir işe ihtiyacımız var mı sence? Rıza Sarraf, yani ya altınsa? Rüçhan Bayar, ya olsun abi, altın olsun, yani bu çok şaibeli bir mal. Yani bütün gözler de malın üzerinde, ben korkuyorum. Biraz daha iş rayından çıkarsa, çünkü yanlış beyan da geliyor o mal. Yani altın değil de başka bir beyanla şu anda yüklenmiş uçağı. Bunun çok ciddiye alırsalar Allah korusun. Ya altın çıkar bir de mali dök Allah korusun. Kaybedersek, yani bir yanlış beyan var. Yani burada, yani bizim düzeltebileceğimiz bir şey değil. Uluslararası havacılık kurallarına göre. Rıza Sarraf, tamam abi, o zaman Dubai'ye ve konuşayım, uçurut gitsin. Altın kaçak olunca gümrük yetkilileri doğal olarak uçağın kalkışına izin vermiyorlar. Ama sorun yok. Sarraf bizzat Bakan Bey'i, yani Zafer Çağlayan'ı arayarak durumu bildiriyor. TK 185-172-23-063. Tarih 4-1-2013, saat 15.56. Fatih Bardakçı Rüçhan Bayar Rıza Sarraf görüşmesinde. Fatih, siz hiç Servet Bey'le konuştunuz mu yoksa? Rüçhan Bayar, yok, şimdi Servet Bey'i muhtemelen arayacaklar Ankara'dan. Görüşmeye Rıza Sarraf katılıyor. Rıza Sarraf, ben şimdi bir arattırdım, bir konuşsunlar müdür beyle, tamam mı? Siz bunu slotunu via Dubai alın, Dubai'de durun, Gana'ya gitmeyin. Fatih, tabii, ben de onu düşünüyorum, yeter ki buradan kalkalım. Rıza Sarraf, ben şimdi Bakan Bey'i aradım, onun özel kalemi arayacak gümrüğü. Fatih, peki bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz Rıza Bey? Yani bu için. Rıza Sarraf, bakanlık artık daha ötesi var mı? Bakan Bey'i aradım, daha ötesi var mı bu işin? Sarraf haklı, Bakan Bey'i aramış, daha bu iş çözülmez mi? Derhal özel kalem müdürü Onur Kaya'ya Bakan Bey'in talimat vermesi sonucu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunışık Kaya tarafından aranıyor ve gerekenin yapılması söyleniyor. Burada bizimki dediği Zafer Çağlayan'dır. TK 185-233-2459, tarih 4-1-2013, saat 20.55, Onur Kaya, Ziya Altun Yıldız görüşmesinde. Onur Kaya, şimdi bir şey var, özellikle sana söylememi istedi de o yüzden aradım. Gana'dan abi, Gana'dan bir uçak gelmiş, özel uçak İstanbul'a. Bunda işte değerli maden falan varmış herhalde. Bu uçağın manifestosu olmadığı için oradaki kargo müdürü, yani kargodan sorumlu müdür, bunu yapmış, mühürlemiş. Neyse, yani tabii ki manifestosu olmadığı için mühürletir. Ama bu şimdi burada 3-4 gündür bekliyormuş. Bekledikçe de hani herhangi bir işlem yapılmıyor ve zarar ediyormuş. Bunu geri göndersinler. Geldiği ülkeye geri göndersin. Tamam, Türkiye kabul etmesin. Yani burada boşuna bekletmesin diyorlar. Bizimki de biraz önemsediği için o yüzden direkt şöyle dedi. Seni aradım abi. Ziya Altun Yıldız. Neredeymiş ki Gana'dan gelen uçak abicim? Onur Kaya, Atatürk Havaalanı'ndaymış ve bu kargodan sorumlu oradaki gümrük müdürü bu işi ipliyormuş. Ziya Altun Yıldız, İyi tamam, okey, bakarım ben. Kalkış için sorun çözülüyor. Kendilerinin deyimiyle cari açığı kapatacak işlem tamamlanıyor. Normalde hukuken el konulması gereken altınla dolu uçak için başvuru dilekçesi sunuluyor. Ve yine bu yazının altında başvuru dilekçesinin fotokopisi yer alıyor. Dosyanın yüz akı Teoman. Bu olay bir kişinin direnişiyle karşılaşıyor. Bu kişi aslında bu dosyanın yüz akıdır ve en temiz noktasıdır. Memur Teoman. Namuslu memur Teoman'ın direnişine rağmen olay yine de çözülüyor. Teoman daha önce kamuoyunun gündemine geldi. İşte ülkemizin sarraflara, onun önünde yatanlara, yolunu açanlara değil, daha çok sayıda Teomanlara ihtiyacı var. TK 185-260-6005. Tarih 4-1-2013, saat 23.47. Rıza Sarraf Rüçhan Bayar görüşmesinde. Rıza Sarraf. Yasin'le sen de bir konuş. Rüçhan Bayar. Ya ben zaten oradaydım. Yasin gelmedi ki, ben şeyin başındaydım. Devamlı Teoman'ın. Teoman'a neler yaptım yani? Ne vaatler, ne şeyler. Yok yok yani, adam almıyor. Ben diyor memuriyetimi yakamam ki diyor. 3-4 kişi ne gerekiyorsa dedim. Ya usulsüz bir şey yok. Evraklarımız tam. Uçak gidiyor gitmesine ama asıl bomba o uçak giderken anlaşılıyor. Uçak daha öncekilere göre rahat bir kalkış yapıyor. Çünkü yükü hafifleyerek kalkıyor. 1,5 ton yani 1500 kilogram altınla Gana'dan gelen uçak geri giderken 1208 kilogram altınla uçuşa geçiyor. Aradaki 292 kilo altın nerede? Şu an Türkiye sınırları içinde. Abilere, diğer yetkililere, kendi tabirleriyle hediye olarak mı gitti, sıcaktan eridi mi bilemiyoruz. Dosyayla ilgili bilirkişi raporunda bu eylemlerin 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet, sahte belge düzenlemek, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak suçlarını oluşturması nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma yapılması ve ayrıca Gümrük Bölge Müdürlüğü ile kısım amirleri ve memurları hakkında Cumhuriyet Savcılığınca değerlendirme yapılması isteniyor. Pahalı saat koleksiyonu. Biliyorsunuz kamuoyunda sıklıkla dile getirildi. Çağlayan'a 300 bin İsviçre frangı, 700 bin lira değerinde yurt dışından bir saat getiriliyor. Saatin hikayesi ilginç. Zafer Çağlayan bu saati görüp beğeniyor. Sarrafa alması için gerekli şeyleri söylüyor ki bir süre sonra henüz saat alınmayınca Çağlayan sarrafa bozuluyor. Hatta ben kendim alırım diye tavır yapıyor. Çağlayan'ın özel kalem müdürü Onur Kaya ile sarraf arasındaki konuşma aynen şöyle. TK 233-178-55-57, tarih 22.09.2013, saat 12.34, Onur Kaya Rıza Sarraf görüşmesinde. Onur Kaya, dün Bakan Bey yine arabada yanındaydım, ben de bu şeyle ilgili biriyle görüştü, şu şekilde bir şey iletmemi söyledi. Ama tabii maalesef görevim gereği iletmek zorundayım. Bu dün, daha doğrusu daha önceki gün, Cenevre ile ilgili herhalde bir şey istemiş. Bir konu varmış, onunla ilgili hiçbir gelişme olmamış. O kadın da Bakan Bey'i aradı, yani hiç kimse gelmedi, gitmedi falan diye. Bakan da bayağı bir şey yaptı, bozuldu. Yani hatta bana dedi ki, söyle kendim hallederim. Ben artık falan filan dedi. Böyle bayağı bir bozuldu. Ben de onu hani size iletmek zorundayım, görevim gereği. Rıza Sarraf, ha yok yok, ben oraya yolladım, siz kendisine iletin, ben oraya yolladım. Buradan İstanbul'dan arkadaş yolladım oraya, o vardığı uçak saatinde oraya yetiştiğinde kapalıydı, orada bekliyor. Pazartesi geri gelecek zaten alıp, siz bu şekilde iletin kendisine. Onur Kaya, tamam ben bu şekilde söyleyeyim, tamam. Bu olay ne kadar gerçek bir ispat daha. Saatin İstanbul'a inişi ve teslimatı mahkeme kararıyla adım adım izlenip fotoğraflanıyor ve dosyaya konuyor. O fotoğraflardan bazılarına aşağıda yer veriyoruz. Fotoğraftaki Murat Yılmaz, Rıza Sarraf'ın teknesinin kaptanı olup suça konu saati İsviçre'den alıp getiren kişidir. Evet, burada 6 adet fotoğrafta Murat Yılmaz'ın adım adım gümrükten geçişi, çantayı açışı ve bir arabaya binişi fotoğraflarıyla gösteriliyor. ve en son iki fotoğrafta da Zafer Çağlayan'ın kolunda Patek Philippe marka saatle. 14 Mart 2014'te ne diyordu Zafer Çağlayan? Ey Kılıçdaroğlu, hediye saat alan da, hediye saat veren de, aldı diyen de namerttir, alçaktır, şerefsizdir. Aynı Çağlayan 5 Mayıs 2014'te mecliste güya kendini savunuyordu ki yeni yalanları ortaya çıktı. Dedi ki gazetede gördüm beğendim ve saatin faturası alanın üstüne ama garanti belgesinde benim adım geçiyor. Çok değil iki gün sonra 7 Mayıs'ta saat firması şöyle bir açıklama yapıyor. Gazeteye ilan vermeyiz, garanti belgesine isim yazmayız. Soruşturma komisyonunda ne dedi Zafer Çağlayan bu saatle ilgili? Ben gördüm beğendim sipariş verdim. Rıza Sarraf İsviçre'den getirdi. Sonra ben bunun parasını Rıza'ya işte bu belgeyle ödedim. Dipnot Aydınlık 7 Mayıs 2014. Saat firması Zafer Çağlayan'ı yalanladı. Sonra bir araçta saati bana gönderdiler. Saatin faturası alanın üstüne ama garanti belgelerinde benim adım geçiyor dedi. Gazeteye ilan vermeyiz. Ancak 5101G saatini üreten Patek Philippe firması Çağlayan'ı yalanladı. Konuyla ilgili görüştüğümüz firmanın Cenevre'deki merkez mağaza sorumlusu, Cenevre, Paris ve Londra'nın yanı sıra birçok ülkede de saatlerimizi satan aracı firmalar var. Hiçbir ülkede gazete ilanları vermeyiz. Biz marka bir firmayız ve müşterilerimiz çok özeldir. Firmamız 1996 senesinden beri dergi çıkarır. Müşterilerimiz ürettiğimiz saatleri bu dergiden takip ederler. Özel bir saat ürettiğimiz zaman da bunu müşterilerimize elektronik postayla bildiririz dedi. Garanti belgesine isim yazmayız. Merkez mağaza sorumlusunun gazetemize yaptığı açıklamanın devamı şöyle. Faturalarda müşterilerimizin adı, ünvanı ve kanunen yazılması gereken her şey kesinlikle yazılır. Ama garanti belgesine isim yazmayız. Garanti belgesi kişiye özel değil, saate özeldir. Garanti belgesinde sadece saatte kaç taş var, kaç karatlık altın, seri numarası, üretim tarihi ve garanti süresi yazılır. Saati alan kişi hediye edebilir veya satabilir düşüncesiyle isim yazılmaz. Garanti belgesini elinde bulunduran kişi saati alan kişi demek değildir dedi. Patek Philippe'le sözleşmesi olan İstanbul'daki firma da garanti belgesine isim yazılmadığını teyit etti. Saatle ilgili bir ayrıntıyı daha belirtelim. Saatin normalde vergisinin ödenmesi gerekir. Ödenmiyor tabii ki. Rüşvetin vergisini mi ödeyecekler? Sonradan vergi cezası çıkınca bu cezayı da Rıza Sarraf'a ödetiyor Çağlayan. Yani vergi cezasını dahi rüşvetle kapatıyor. Bari vergisini sen ödeseydin. Bu 700 bin liralık saat konusunda kamuoyu yeterince bilgiye sahip. Çok kişi yazdı, çizdi, söyledi. Yalnız Çağlayan'ın saat merakı bununla sınırlı değil. Saatleri çok seviyor. Sarraf da bunu bildiği için olsa gerek, Çağlayan'ın saatlerine toplamda 729.850 dolar ve 464.100 euro ödeme yapılıyor. Bu parayı liraya çevirirseniz yaklaşık 3 milyon, eski parayla 3 trilyon yapıyor. Rakama tekrar dikkatinizi çekiyorum. 3 milyon lira. Üstelik saat sayısı 1-2 değil, tam 9 tane. Cennet ülkemizde insanlar 800 lira için kör karanlık madenlerde can veriyor. Adamın keyfine bakın. İşte Çağlayan'ın saatlerine yapılan ödemeler. Buradaki listede bir ödeme taksit için yapılıyor. Ancak listede 700 bin liralık saat yok. Yani toplamda 9 saat yapıyor. 25 Aralık 12 saatçi Yusuf 209.480 dolar. 7 Ocak 2013 saatçi Yusuf 204.740 dolar. 28 Ocak 2013 galeri Yusuf saatçi 197.630 dolar. 11 Şubat 2013 Galeria Sami Yusuf Tutus 97.000 euro. 11 Şubat 2013 Galeria Sami Yusuf Tutus 60.000 US dolar. 25 Şubat 2013 Galeri Sami Yusuf Tutus 95.500 euro. 25 Şubat 2013 Galeri Sami Yusuf Tutus 58.000 dolar. 5 Mart 2013 Galeria Sami Yusuf Tutus son taksit 71.600 euro. 19 Mart 2013 saatçi Yusuf R1 200.000 euro. 12. ayrımın sonu. Sayfa 123.